Enerji Sohbetleri, küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, ben Barış Sanlı. 24 Aralık 2020 tarihinde karşımızda son dönem Osmanlı tarihi araştırmacılarından, özellikle enerji ve petrol tarafındaki araştırmacılardan parlayan bir yıldız var. Doktor Ali Okumuş. Ali Bey, merhaba.
Merhaba Barış, iyi akşamlar.
İyi akşamlar. Ali, çok ilginç bir kitabın yayınlandı yanılmıyorsam. Kitabın adı neydi?
Kitabın adı Gülbenkian ve Türk Petrol Şirketi. Bu biraz oldu yalnız, Barış yayınlanalı birkaç sene. Kitaptan sonra da bir doktora tezi tamamladım. Doktora tezi henüz yayınlanmadı. Onu yayın aşaması biraz vaktimi alacak çünkü eksikleri ve tamamlamak istediğim bölümleri var. Ama doktora tezini de geçtiğimiz Mart ayında bitirdim.
Hayırlı
Onun
olsun.
Başlığı da Orta Doğu'da petrol, imtiyazlar, antlaşmalar ve uluslararası rekabet. Bu antlaşmalar çerçevesinde tabii uluslararası rekabeti inceledim. 1890'dan 1928'e kadar, Red Line Antlaşması'na kadar olan, yani Osmanlı'nın son yılıyla Cumhuriyet'in ilk yıllarını kapsayan bir doktora tezi tamamladım. Sanıyorum bu son çalışmamı kastettin. Çünkü önceki çalışmam daha önce yayınlanmıştı.
Ali, öncelikle inşallah seninle daha birçok seri yapacağız ama Gülbenkian'la başlayalım. Bugün Gülbenkian'ı konuşacağız. Buyur, söz senin.
Tamam. Teşekkür ediyorum. Öncelikle davetin için, misafirperverliğin için. Gülbenkian çok, yani neredeyse bir asır oldu yaşayalı. Öleli de aşağı yukarı 70-80 yıl oldu ama hiç eskimeyen bir isim. Yani sürekli gündemimize değişik vesilelerle gelen bir isim. Tek cümleyle tanımlayacak olursak, Gülbenkian aslında Avrupa'daki yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan petrol şirketlerinin doğuda var olan petrol kuyuları arasındaki köprüdür diyebiliriz. Yani bu tanımlamayı 19. yüzyılın sonu, yani 1890'lar itibariyle yapabiliriz. Bu ifademi biraz açayım müsaadenizle. Şöyle diyebiliriz. 1869'da İstanbul'da doğuyor Gülbenkian. Bir Ermeni ailesinin çocuğu. Ama ailesi, bu Gülbenkian'ın ailesi Kayseri Talas kökenli bir aile. O Kayseri'de büyük bir tüccar Gülbenkianlar. Orada tiftik keçisi ticaretiyle ilgileniyorlar ki 19. yüzyılda son derece önemli bir ticaret alanıdır. Daha öncesinde de öyle ama 19. yüzyılda oldukça gelişmiş bir alandır. Burada Gülbenkian'ın babası Sarkis Efendi oğlunu İstanbul'a gönderiyor. Kendisi İstanbul'a geliyor. Ve İstanbul'da bugün Kalut Gülbenkian olarak bildiğimiz kişi doğuyor. 1869 Mart'ında doğuyor. Kadıköy'de oturuyorlar, Üsküdar'da doğuyorlar ama kısa süre sonra Kadıköy'e taşınıyorlar. Kadıköy'de eğitimine başlıyor Gülbenkian. Ama lise okuması için babası Gülbenkian'ı Marsilya'ya gönderiyor. Avrupa'yı tanıması ve orada dil öğrenmesi belki de bunu amaçlamıştır ama Marsilya'ya gönderiyor. Liseyi Marsilya'da tamamlıyor Gülbenkian. Oradan Londra'ya, King's College'a geçiyor. King's College'da mühendislik eğitimini tamamlıyor. Mühendislik eğitimini tamamladığı 1892 yılında İstanbul'a dönüyor. Bu sefer babası kendi ilişkileri de olan Azerbaycan'ını görmesi için, yani Azerbaycan'la ilişkileri var, babasının ticari ilişkileri var. Azerbaycan'ı görmesi için Gülbenkian'ı Azerbaycan'a gönderiyor. Azerbaycan'a giden Gülbenkian ilginç bir manzarayla karşılaşıyor Azerbaycan'da. Çünkü orada Nobel kardeşler, bugün Nobel ödüllerine sahip olan Nobel kardeşler petrol işletmeciliği yaparak büyük bir servet kazanmışlar. Onlarla tanışıyor. Gülbenkian onlardan çok şeyler dinliyor. Not defterine çoğu zaman bu dinlediği şeyleri kaydediyor ve oradan birkaç hafta kaldıktan sonra geri dönüyor. Ama bütün bu gördükleri Gülbenkian'ın zihin dünyasında biraz kaba bir, biraz abartılı bir tabirle şimşek etkisi yapıyor. Paris'e döner dönmez orada aldığı notları bir makale olarak yayınlıyor Gülbenk'in. Yani henüz 21 yaşında genç bir delikanlı. Bir makale yayınlıyor, arkasından bir makale daha yayınlıyor ve bu makalelerde Azerbaycan'da gördüğünü, gördüklerini anlatıyor ama aslında anlattığı şey petrol. Çünkü onu en çok etkileyen orada petrol olmuş. Bununla da yetinmiyor Gülbenkian. Arkasından bir 600 sayfa yakın bir yekün tutan toplamda bir kitap yayınlıyor. Azerbaycan seyahatleri ile ilgili. Burada yaklaşık 5 bölüm tamamen petrolle ilgili bilgilerle dolu. Nobel kardeşlerden, hatta Alexander Mantashov'tan bahsediyor. O da bir Ermenidir. Azerbaycan'daki petrol gelişiminde oldukça önemli bir isimdir Alexander Mantashov. 1917 yılında ihtilal olunca Rusya'da bunun bütün şirketini Ruslar kapatacaklardır. Ondan sonra pek gelişme gösteremeyecektir ama 1917'ye kadar Azeri petrolünün önde gelen isimlerinden birisidir. Onunla, ondan da bahsediyor kitabında. Ve bu kitabı yayınlanır yayınlanmaz Gülbenkian dikkat çekmeye başlıyor. Kendi hatıralarında der ki Gülbenkian anılarında, bu kitabım yayınlandıktan sonra Abdülhamit bile benden rapor istemişti. Ortadoğu'daki petrol, tabii Ortadoğu demiyor, onlar Mezopotamya'daki petrol gelişimi ihtimalleriyle ilgili. Çünkü onun babası Sarkis Efendi Abdülhamit'in yakın tanışıklarından birisi. Ve o Abdülhamit'in yakın, yani yakında bulunan Agop Paşa'nın yakın arkadaşlarından birisidir Sarkis Efendi. Belki o Agop Paşa'nın araya girmesiyle Abdülhamit'in bundan bir rapor istediğini söylüyor. Kendi anılarında bunu yazıyor uzun uzun Gülbenkian. Fakat benim araştırmalarım Osmanlı arşivinde böyle bir rapor olmadığını gördüm ama tabii ki Osmanlı arşivini baştan başa incelemek lazım. Ben uzun zaman baktım, çok aradım fakat bulamadım. Gülbenkian'ın kendi arşivinde çalışan Jonathan Conlin'e sordum. O da böyle bir raporun Gülbenkian'ın kendi arşivinde de olmadığını, kendisinin de merak edip aradığını fakat orada da bulamadığını bana söyledi. Belki vardır, bilmiyorum ama böyle bir raporu somut olarak henüz bulamadık. Ama Gülbenkian Osmanlı'daki, yani özellikle Abdülhamit'in hazine-i hassasında özel hazinesine bakan Ermenilerle yakın ilişki içerisinde olduğunu biliyoruz. Çünkü babası Sarkis Efendi İstanbul'daki yakın yani iyi bir tüccar ve bunlarla tanışıklığı olan birisidir. Dolayısıyla Gülbenkian'ın yayınladığı bu kitap sadece Avrupa'daki İşte yeni kurulmaya başlayan şirketlerin, özellikle Shell'in dikkatini çekmiş olmakla birlikte Abdülhamit'in de, yani İstanbul'dakilerin de dikkatini çekmiş oluyor. Ve bu tarihten itibaren artık Gülbenkian iş hayatında tercih edeceği alanı belirlemiş oluyor diyebiliriz. Yani artık Gülbenkian petrol üzerine tanınacaktır. Petrolle ilişkili isimlerden birisi olacaktır. Parlayan isimlerden birisi olacaktır. İlk yaptığı petrolle ilgili ilk yaptığı işin yine Shell'le ilgili olduğunu söyleyebilirim. Benim tespitlerimi aktaracak olursam, o da 1907 yılında İstanbul'da Shell'e bir şube açması için öncülük etmiş olmasıdır. Büro açıyorlar aslında, bir temsilcilik açıyorlar. Bunun amacı da 2. Abdülhamit'in o sırada Almanlara vermeye çalıştığı bir imtiyaz var. 1904 yılında, 1903 yılında bir yıl öncesinde demiryolu imtiyazı verilmiş Almanlara Bağdat'a kadar. Abdülhamit diyor ki Hazreti demiryolu imtiyazını vermiş, petrol imtiyazını da verelim, aynı şirketle götürelim bu iki meseleyi. Çünkü demiryolu imtiyazının içerisinde de zaten petrol imtiyazı ile ilgili hususlar var. 22. maddesi mesela demiryolu imtiyazının, demiryolu hattının 20 kilometre sağında ve 20 kilometre solundaki bütün arazilerde maden araması yapmasına ruhsat veriyor şirketin. Maden aramasının içerisinde tabii ki petrol de var. Dolayısıyla şirket zaten 20 kilometre sağında ve 20 kilometre solunda Bağdat'a kadar bütün hat boyunca maden arayabilecek. Biz bunu bütün Bağdat'ı, Musul'u ve Basra'yı kapsayacak şekilde verelim bu imtiyazı demiryolu şirketine diye düşünüyor Abdülhamit. Böylelikle ikisini birleştirmiş oluruz şeklinde bir düşüncesi var. Bu düşünce aslında Almanlar için büyük bir fırsat. Bu fırsat onlara tanınıyor ve 1904 yılında dediğim gibi resmi olarak imtiyaz Almanlara veriliyor. Almanlara veriliyor ama imtiyazın birinci aşaması ruhsat, biliyorsunuz. O ruhsat kısmını tamamlaması gerekiyor. Yani ruhsat alıyorlar, arama ruhsatı. Bir yıl içerisinde sondaj faaliyetleri yapması gerekiyor şirket. Orada petrol olan bölgeleri tespit eden bir rapor hazırlaması gerekiyor. Hangi şirketle ne kadar süreyle bunu yapabileceğini tespit etmesi gerekiyor. Bütün bunları da yazılı olarak Hazine Hasa'ya, yani Abdülhamit'in özel hazinesine bildirmesi gerekiyor. Bunun için de bir yıl süre tanınmış Almanlara. Bir yıl doluyor fakat Almanlar bu raporu Abdülhamit'e vermiyorlar. 1905 olmuş. 1906'ya kadar uzatıyorlar bu ruhsatın süresini. 1906 oluyor fakat Almanlar yine bu ruhsatı vermiyorlar. Bu sefer artık bu raporu hazırlamazsanız iptal etmek durumunda kalacağız şeklinde bir ihtarname gönderiliyor Almanlara. Ve ruhsat iptal ediliyor. Bunu gören işte bu bahsettiğiniz şirketler hemen İstanbul'la ilişkiye girip bu imtiyazı kendilerinin yapabileceğini göstermek için başta BP'nin kurucusu olacak olan Darcy vardır. Henüz Darcy BP'nin İran'daki bu petrolünü bulmuş değildir bu tarih itibariyle. 1908 Mayıs'ında petrol çıkartılacaktır İran Mescidi Süleyman'da. Ama Darcy o sıralarda büyük bir yatırım yapıyordur petrol işine. Darcy'nin ilk yaptığı iş İstanbul'da gönderdiği bir temsilciyle, ki bunun ismi de Mariot'tur. Bu Mariot aynı zamanda İran'daki imtiyazı da Şah'tan alan kişidir. İstanbul'a geliyor. İstanbul'da bir yıl kadar kalıyor. Fakat hiçbir başarı sağlayamadan İngiltere'ye dönmek zorunda kalıyor. Arkasından yeni bir kişiyi daha gönderiyor Darcy. O da İstanbul'da büyük bir çaba sarf edecektir. Önemli bir çalışmaya imza atacaktır. Birazdan ona tekrar temas edeceğim. Ama bu durumda Gülbenkian da tekrar devreye giriyor. Ve Gülbenkian Shell'e İstanbul'da bir şube açılabilirse ya da bir temsilci bulundurulabilirse bu imtiyazın alınabileceğini söylüyor. Ve 1907 yılında Shell İstanbul'da bir büro açıyor. İşte bu Gülbenkian'ın Shell'i aslında ilk resmi ilişkisidir diyebiliriz. Ama öncesinde Mexican Oil Company ile bazı mali ilişkiler kuruyor. Shell'in ortaklaşmasını sağlıyor. Çünkü Shell'in başındaki Henry Detterding, Gülbenkian'ın tanıdığı, yakın tanıdığı birisi. İlginç bir şey söyleyeyim. Gülbenkian anılarında, o anılarda henüz yayınlanmadı Barış. Bu bir belki bir vesileyle yayınlanması lazım. Türkçe yayınlanmadı. Çok da uzun değildir. 50 sayfa kadardır ama çok bizi ilgilendiren çok ilginç bilgiler doludur. O her sayfasında ilginç bilgiler vardır. Mesela onun her sayfasında Henry Detterding'e bir gönderme yapar Gülbenkian. Fakat Henry Detterding'in anılarında Gülbenkian'ın adı dahi geçmez. Böyle ilginç bir durum vardır. Aslında tezat diyebiliriz buna. Ama bildiğimiz gibi ikisi de yakın tanışırlar. Paris'te ve Londra'da yakın görüşürler. Bu yıllarda Gülbenkian hem Paris hem Londra arasında mekikte okuyordur. Bir oraya gidiyor. Gittiği yerlerde de otellerde kalır Gülbenkian. Kendi evinin malikanesi neredeyse hiç olmamıştır diyebiliriz. Paris'te sadece bir malikanesi var. Onun dışında hep otellerde kalır. Şimdi 1907 yılında Shell'in İstanbul'da bir büro açmasına yardımcı oluyor. Ve Shell İstanbul'da bu şekilde faaliyetlere başlıyor. Ama ilginç bir şekilde 1908 yılında 31 Mart hadisesi yaşanıyor. 1909 yılında da Abdülhamit iktidardan indiriliyor. Böylelikle daha önceden verilmiş sözlerin hiçbirisi gerçekleşemeyecek bir noktaya geliyor. Bunu gören Darcy eli daha da güçlenmiş. Çünkü 1908'de Mescid-i Süleyman'da petrol çıkartılmış, eli daha da güçlenmiş, bundan dolayı artık ulaşmış bir şekilde petrole ve bunu dünya ticaretine sokmayı planlıyor. Ve 1908 yılında Anglo-Pers şirketinin temelleri atılmış. Önce Darcy ve daha sonradan satın alınan şirketler birleştirilmiş. Netice itibariyle 1909 yılına geldiğimizde, yani Abdülhamit iktidarı bittiğinde, Darcy'nin eli Shell'in eline göre çok daha güçlü oluyor İstanbul'da. Ve Darcy hemen bir an önce imtiyazları elde edebilmek için girişimlerde bulunuyor. Bu arada kastettiğimiz imtiyazlar Irak bölgesindeki imtiyazlar. Bugünkü Irak bölgesindeki imtiyazlar. Çünkü Gülbenkian da o bölgeyle ilgileniyor. Onun dışındaki Osmanlı'nın diğer bölgelerinde bulunan petrol imtiyazları nispeten az da olsa birilerine devredilmiş ve işletmeye başlanmış. Tabii buradaki işletmeden kastımız büyük şirketler değil, yerel işletmeler, küçük işletmeler. Ama Irak bölgesindeki imtiyazlar hep sürüncemede kalmış. Bunun en temel nedeni Abdülhamit'in İngilizlere yanaşmayışı, bunun yanında Almanları tercih ediyor olması. Almanların da Gülbenkian'ın ifadesiyle, yine anılarından atıfla söyleyeceğim, Gülbenkian'ın ifadesiyle Abdülhamit Almanları İngilizlere göre daha sağlıklı buluyor. Ama Gülbenkian diyor ki, buna rağmen Almanlar demir yolunda iyi olmalarına rağmen petrol konusundan hiç anlamıyorlardı. Petrol bulsalar bile işletmeyi yapabilecek ekipmanları ve donanımları yoktu diyor. Dolayısıyla Almanlara petrol imtiyazının verilmesini son derece sakıncalı buluyor Gülbenkian. Ayrıca ilginç bir şey daha söylüyor Gülbenkian, Darcy ile ilgili bunu söylüyor. Diyor ki Darcy'ye imtiyazı almasını sağlayan o Marriott'u alıp Şah'la görüştüren, Londra'da tabii görüştürüyorlar. Şah'la görüştüren kişi Antoine Kitapçıyan isminde bir kişidir. Bu Antoine Kitapçıyan da benim Paris'ten yakın tanıdığım birisidir. Bu da Ermenidir bu arada. İmtiyazı Darcy'ye götürmeden önce bana getirmişti diyor Gülbenkian. Ama ben o imtiyazı çok sakıncalı buldum. Hatta sizler de duyarsınız, petrol işi yağlıdır sözünü orada söylüyor Gülbenkian anılarında. Ve bunu benim elimin tersiyle ittiğim bu fırsatı adeta Darcy havada kapmıştı diyor anılarında. Dolayısıyla İran'daki imtiyazı da aslında Gülbenkian alabilirdi. Ama bunu tehlikeli bulmuş, sakıncalı bulmuş. Darcy'ye Darcy'ye götürülmüş bu teklif. Şimdi 1908 yılında İstanbul'da yaşanan bu gelişmeler İngilizlerin İstanbul'a daha etkin olmasıyla sonuçlanıyor. Çünkü İttihat Terakki İdaresi Abdülhamit'in tersine Almanlarla değil İngilizlerle yakın ilişki kurmayı tercih ediyor ilk başta. Fakat zamanla onlar da Almanlara evrilecektir. İttihat Terakki İdaresi İstanbul'da başlayınca bu sefer İngilizler hemen İstanbul'da bir banka kuruyorlar. Türkiye Milli Bankası. Bu bankanın kurucuları arasında çok ilginç isimler var. Mesela Gülbenkian'ı direkt bugünkü konumuz olduğu için sayabiliriz. Bu bankanın kurucularından birisidir. Ama bunun yanında Osmanlı'da 6-7 defa sadrazamlık yapmış olan Küçük Said Paşa, yine bankanın idarecilerinden birisi. Sonradan sadrazamlık yapacak olan Said Halim Paşa. Meşhur bu sigorta şirketi kurmuş olan Vital, meşhur Vital. Bu bankanın kurucular arasında ama bankanın başkanı da Sir Henry Babington Smith. İngiltere'den geliyor. Osmanlı'nın yakından tanıdığı bir isimdir. Çünkü Duyun Umumiye'de görev yapmış öncesinde ve olumlu bir imajı vardır o dönem Osmanlısında. Hatta gazetelerde görmüştüm. Büyük bir böyle sitayişle, büyük bir övgüyle bahsediyorlar. Babington Smith İstanbul'a gelecek, bir bankanın başında bulunacak. Bunun ne kadar iyi bir sonuç vereceğini gazeteler o dönemde özellikle Tanin gazetesi defalarca yazmıştır. Yani ilk İstanbul'da somut olarak Gülbenkian'ın da içerisinde bulunduğu organizasyon Türkiye Milli Bankası'dır. The National Bank of Turkey'dir. Bu banka içerisinde maden işlerini de barındıran bir tüzük hazırlıyor. Maden işlerinde yürütmeyi düşünüyorlar bu banka üzerinden. Çünkü sermaye sahibi olduklarını söylüyorlar. Banka çeşitli yerlerde borç veriyor Osmanlı vatandaşlarına ve bazı kurumsal kurumlara borçlar veriyor. Mesela Bağdat'ta bunu yapıyor, Samsun'da bunu yapıyor. Ama bir süre sonra bankayla maden işlerinin yürümeyeceğini düşünüyor bu kurucu ekip. Yine aynı ekip bir şirket daha kuruyor. Aslında yeni bir şirket kurmuyorlar. African and Asian Concessions Limited şirketi var o dönemde ama atıl kalmış. Bunu yıllar önce Babington Smith kurmuş fakat işlememiş bir şirket. O şirketin hemen tüzüğünü aynen alıp adını değiştirip şirketin Türk Petrol Şirketi yapıp 1912 yılında aslında 1911'de kuruluyor o African and Asian Oil Concession şirketi. Ama o şirketin 1912 yılında ismi değiştiriliyor ve Türk Petrol Şirketi yapılıyor. Bu şirketin temel hedefi ise doğrudan petrol işletmeciliği, daha doğrusu petrol imtiyazı alıp bu imtiyaz üzerinden petrol aramaları yapmak ve gerektiğinde de işletmesini sağlamak. Şimdi 1912 yılında kurulan bu şirketin yani hemen kurulur kurulmaz imtiyaz almasını, imtiyaz talep etmesini bekleriz. Ben de doğrusu onu ummuştum. Arşivde yaptığım araştırmalarda bu şirket kurulduğuna göre imtiyaz talep etmesi gerekir diye düşünmüştüm. Fakat ilginç bir şekilde bu şirketin Osmanlı'dan hiçbir şekilde imtiyaz talep etmediğini gördüm. Yani Türk Petrol Şirketi kuruluyor ama resmi bir başvuru yok. Ya biz petrol işleteceğiz, hadi bize müsaade verin, ruhsat verin. Bununla ilgili herhangi bir başvuruların, resmi başvurularını görmedim. Fakat 1914 yılına gelindiğimde ilginç bir manzarayla karşılaştım. Çünkü 1914 yılında henüz Osmanlı Devleti savaşa girmeden, Birinci Dünya Savaşı da henüz başlamadan bir ay önce 29 Mayıs'ta 29 Haziran'da savaş başlayacaktır. 29 Mayıs'ta tam bir ay önce o sıradaki Osmanlı Sadrazamı İstanbul'daki İngiliz ve Alman büyükelçilerine bir mektup yazıyor. Sadrazam bu mektubu yazıyor. Mektubunda diyor ki Osmanlı'da var olacak bulunacak diyor petrol kaynaklarını, tabi burada Irak kastederek bunu söylüyor, orada bununla ilgili ifadesi de vardır. Sonradan belirlenecek şartlar gözetilerek Türk Petrol Şirketi'ne vermeyi vaat ediyorum diyor. Bunu diyen Osmanlı'nın sadrazamı böyle bir mektup gönderiyor. Bu mektubun Osmanlı arşivindeki kaydını ben aradım şahsen. Onu bulamadım. Çünkü bu mektup zaten gönderildiğine göre orijinali gönderilmiştir ama müsveddesini de bulamadım. Burada bir parantez içinde bir şey söyleyeyim. Tekrar buraya döneceğim ama bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Lozan Antlaşması'nda bu gündeme geliyor. İngilizler diyor ki 1914 yılında sadrazam imtiyazı vermişti diyor Türk Petrol Şirketi'ne bu mektubu kastederek. Lozan'da bulunan Türk heyeti Ankara'ya yazı yazıyor. Ya böyle bir şey deniyor bize. Var mı bunun gerçeklik payı? Ankara'daki heyet bunun araştırılmasını istiyor. Araştırma yapılıyor ve deniliyor ki o tarih itibariyle Said Halim Paşa'nın yani o tarihteki sadrazamın gönderdiği yazılar şunlar şunlardır deniyor. Fakat böyle bir mektup göndermemiştir deniyor. Fakat mektubun o tarihlerde başka arşivlerde kayıtları var. Amerikan arşivinde bile kayıtları var. Onları buldum. İngiliz arşivlerindekini gördüm. Şimdi bunu şöyle yorumlayabiliriz. Belki sadrazam kendisi bir inisiyatif alarak bir niyet zaten Onun için bu mektubu niyet mektubu olarak ben şahsen tanımlıyorum. Bir niyet göstergesi olarak Türk Petrol Şirketi'ne resmi kimliğinin dışında kişisel ilişkilerle böyle bir şey yazmıştır belki diyebiliriz ancak. Ha bunu yazmaya hakkı var mıydı, doğru mu yaptı, bunlar tartışılabilir. Fakat böyle bir mektup var, fakat resmi kayıtlarda yok. Dolayısıyla geçerliliği olan bir vaat değil bu. Bu vaat üzerine o imtiyazları almış olmuyor Türk Petrol Şirketi. Ama az sonra da detaylı bir şekilde anlatacağım gibi Türk Petrol Şirketi bu mektubu kullanarak bir psikolojik üstünlük elde ediyor. Özellikle 1920'lerdeki petrol paylaşımı antlaşmalarında, ki o antlaşmaların içerisinde bizim bugün gündemimizde olan Gülbenkian da çok aktif. Dolayısıyla bu mektup Türk Petrol Şirketi'nin Osmanlı'yla ilişkisini gösteren en somut şeydir, belgedir diyebiliriz. Onun dışında Osmanlı'dan herhangi bir talebini ben görmedim, bulamadım. Böyle bir şeyine rastlamadım. Ama bu şirket 1918'den sonra, yani savaş bittikten sonra petrol piyasalarında, özellikle Orta Doğu ile ilgili olan petrol piyasalarında iyice konuşulur hale geliyor Türk Petrol Şirketi. 1914 ile 1918 arasında ise Gülbenkian'ın söylediğine göre biz kendi cebimizden yaptığımız harcamalarla şirketi ayakta tutabiliyorduk. O kadar zarardaydı diyor. Ama 1918'den itibaren artık Türk Petrol Şirketi etkin bir rol oynamaya başlayacaktır. Bu etkin rolün ilk göstergesi de San Remo Antlaşması'nda. Tabii onun öncesinde Lord Bringer Antlaşması var ama oradaki San Remo kadar etkili değil. Aslında San Remo'da görüşülen konuların altyapısını oluşturuyor Bringer ile Long'un yaptığı görüşme. Long Bringer İngiliz ve Fransız diplomatlar ikisi bir araya gelip Orta Doğu'daki petrolü ne yapacağız, nasıl paylaşacağız, Osmanlı'nın artık burada bir etkinliği kalmadı, nasıl paylaşacağız deyip kendi aralarında iki diplomatın aldığı bir takım kararlar var. Bu kararları San Remo Antlaşması'nda gündeme getiriyorlar ve şöyle bir manzara çıkıyor San Remo Antlaşması'nda. San Remo Antlaşması, burada yine küçük bir bilgi vereyim bu konuları bilmeyen dinleyicilerimiz için. Paris Barış Konferansı vardır 1919'da. Bu 1919'daki Paris Barış Konferansı Osmanlı topraklarının paylaşımı ile ilgili bir paylaşım. Biraz klasik bir kelime ama en çok anlaşılan o olduğu için onu tercih ediyorum. Aslında somut bir paylaşım yok, sadece bir plan var. Şöyle şöyle, şurası size ait, burası bize ait olsun şeklindeki bir paylaşım. Yani sözlü bir paylaşım. Bu paylaşım antlaşması daha sonra Sevr Antlaşması'na dönüşecektir. Osmanlı'ya teklif edilecektir. Ama Sevr Antlaşması da yine bunun gelişiminde de San Remo Antlaşması etkilidir. San Remo'da, İtalya'daki San Remo şehrinde İtalyanların da bulunduğu, İngilizler ve Fransızların aslında yer aldığı bir görüşmedir. Bu görüşmede bizi ilgilendiren ise, ayrıca görüşme yapılırken delegeler bir odaya çekilip bir de petrol antlaşması imzalıyorlar. İmzalıyorlar derken yine bu çok büyük resmi bir devletler arası bir antlaşma değil, delegeler arasındaki bir antlaşma. Bu antlaşma ise bizim en çok tartışmaya konu olan Musul petrollerinin aidiyeti meselesi. Burada İngilizler aslında Darcy'nin kurmuş olduğu Anglo-Pers şirketini düşünerek %50 Anglo-Pers şirketine veriyorlar. Tabii buradaki Alman hisseleri, daha Türk Petrol Şirketi'ndeki Alman hisseleri çıkartılıyor. Çünkü Türk Petrol Şirketi'nin kurucular arasında Almanlar da var. Bunu söylemeyi az önce atladım. Almanlar Türk Petrol Şirketi'nin içerisinde bir bankayla yer alıyorlar. Bu bankanın hisselerini San Remo'da çıkartılıyor Türk Petrol Şirketi'nden bu hisseler. Onun yerine Fransızlara o hisseler veriliyor. Fransızlar hisse sahibi oluyorlar Türk Petrol Şirketi'nde, San Remo'da. O hisseye sahip, buna karşılık da Fransızlardan bir petrol boru hattı döşemesi isteniyor Akdeniz'e kadar. Yani Musul'da ve o civarda bulunacak petrolün Akdeniz'e çıkartılması için döşenecek olan petrol boru hatlarının Fransızlar tarafından döşenmesine karar veriliyor. Çünkü Suriye bölgesinin manda himayesi Fransızlara bırakılacaktır. Bu gözetilerek oradan geçecek olan petrol boru hattının Fransızlar tarafından yapılması karşılığında Türk Petrol Şirketi'nden %25 hisse veriliyor Fransızlara. Şimdi bu durum Almanların bir defa tepkisine sebep oluyor ama Almanların tepkisi çok önemsenmiyor. Çünkü zaten kaybeden tarafta Almanlar savaşı. Zaten bir paylaşımı söz konusu olamaz deniliyor. Ama en çok Amerika'nın tepki vermesine sebep oluyor. Çünkü Amerika şunu iddia ediyor. Ben de savaşı kazanan taraftayım. Bu paylaşımda ben neden yer almıyorum? Şeklinde bir tepkisi var. Bu tepki uzun süre devam edecektir. Hatta Amerika şöyle bir proje ileri sürecektir ki buna Open Door Policy denecek ileriki yıllarda, aynı tarihlerde. Open Door Policy ile eşit fırsatlar ilkesi, Equal Opportunities denilecektir. Bu iki politikayla Amerika Orta Doğu petrollerinden hisse almaya çalışacaktır. Burayı çok uzatmayayım ama Amerika burada çok etkin bir diplomasi yürütüyor. İngiltere'ye gönderdiği mesela Mr. Child var. Onun yazışmalarını ben incelemiştim. Orada Amerika'nın bu petrollerden hisse alabilmek için şu teklifte bulunması bana son derece ilginç gelmişti. Bütün her şey mümkün. Tamam, petrol arama yapısı yapabilirsiniz ama dünyadaki en büyük petrol teknolojisi bizdedir. Bu teknolojiyi buraya uygulamadıkça, buraya getirmedikçe etkin bir petrol çalışması burada yapmanın imkanı yoktur şeklinde o görüşmelerde söylenen şeylerden birisi buydu. Bu çok ilgimi çekmişti. Ama daha ilginci şu, Türk Petrol Şirketi'nde Gülbenkian'ın en başta 1912 yılında %35 hissesi var. %35 hissesi var. Bu hisse, bu hisse %35 diyorum ama bu hissenin içerisinde Türk Milli Bankası'nın hisselerini de dahil ediyorum. Çünkü Türk Milli Bankası'nda da Gülbenkian hisseleri var. Onu da sayarsak %35 hissesi var. Ama kendi hissesi %15 Türk Petrol Şirketi'nde. 1914 yılında bir toplantı yapıyor Türk Petrol Şirketi kendi içerisinde ve Gülbenkian'ın hissesini %5'e düşürüyorlar 1914 yılında. Dolayısıyla o Mr. 5% oradan doğuyor. Şimdi Gülbenkian'ın bu %5 hissesi Amerikalılara çok fazla geliyor 1920'lerde ve Gülbenkian'ın bu şirket içerisinde çok kaba bir tabirle ne işi var Gülbenkian'ın diyorlar. Aslında öyle bakıyorlar. Çünkü bir tarafında Shell var Türk Petrol Şirketi'nin. Bir tarafında BP var. Bir tarafında Fransızların kurduğu bugün Total olan şirket var. Diğer tarafında Amerikalılar yer almak istiyor. Hepsi şirket. Ama Gülbenkian bir şahıs. Bu Gülbenkian'ın yani şahsın bir şirketi temsil etmeyen bu kişinin şirkette ne işi olabilir diyorlar ve hatta o %5'lik hissenin dahi Amerikalılara verilmesini, kendilerine verilmesini talep ediyorlar. Buna Gülbenkian çok öfkeleniyor. Yazışmalarda bunu açık bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Hatta bir defasında diyor ki ben Türk Petrol Şirketi'nin mimarıyım diyor. Yani kendisini kurucu olarak olmanın ötesinde Türk Petrol Şirketi'nin yaptığı bütün faaliyetlerin organizatörü olarak görüyor Gülbenkian. O şirketin sahibi olarak görüyor kendisini. Bu tartışmalar uzun yıllar devam edecektir. 1923 yılında toplanan Lozan Konferansı'nda Türk Petrol Şirketi'nin hisseleri, Musul Petrolleri'nin paylaşımı ve bunun geleceği çok önemli tartışma konularından birisidir. Ama İngilizler ve aslında Türkler de bunun içerisinde yer alıyor ama İngilizler bunu kendileriyle Türkler arasında daha sonradan belirlenecek şartlar üzerinde konuşmak şeklinde Lozan'dan çıkartıyorlar bu Irak meselesini. Yani Türkiye'nin güney sorununu diyelim. Ama Lozan konferansı devam ederken ilginç bir gelişme yaşanıyor. Türkler bir heyeti İngiltere'ye gönderiyorlar. O heyet aslında İngiltere ile özel olarak petrol konusunu konuşmak için gidiyor. Fakat şeydeki Lozan'daki İngiliz heyeti Türklerin böyle bir heyeti İngiltere'ye gönderdiğini haber alınca bu sefer bunu konferansın orta yerinde ilan ediyorlar. Siz bizden habersiz böyle bir girişimde bulundunuz. Bunu esefle karşılıyoruz şeklinde. Böyle olunca Türkiye'nin bu girişimi sonuçlanmıyor. Şunu söylemek lazım belki. Lozan Musul petrolleri için yahut Musul için bir karar merkezi değil. Yani öyle bir noktada olmamış. Sonrasında Haliç konferansına getirilmiş. Bir yıl sonra orada da bir sonuç alınamamış. Milletler Cemiyeti 1926'da Musul'un Türkiye'ye ait olmaması, yani Irak devletine ait olacağına karar vermiş. Böylece Musul meselesi Türkiye açısından en azından sona ermiş. Ama Musul meselesi sona ermekle beraber petrol problemi devam etmiş. Çünkü Türk Petrol Şirketi burada petrol çalışmaları yapmaya çalışıyor olmasına rağmen, yapmaya girişiyor olmasına rağmen Musul'un kime ait olacağı tartışmaları da var olduğu için bir türlü somut adımlar atamıyordu. 1926'da bu karar verilince Musul'un artık Türkiye'ye ait olmayacağı kararı bağlanınca ve Türkiye'de bunu kabul edince artık somut bir şekilde Musul'da petrol aramalarına başlanmış oluyor. Bunun başında da Türk Petrol Şirketi geliyor. 1927 yılında da ilk olarak petrol çıkartılıyor Kerkük'te. Tabii petrol çıkartılınca artık bu petrolün işletmesi gündeme geliyor. O imtiyazın devam ettirilmesi, yani kimin tarafından yapılacağı, nasıl yapılacağı gündeme getiriliyor. Bu da 1928 yılındaki Red Line Antlaşması'nda karara bağlanıyor. Red Line Antlaşması'na göre de o bölge, yani Musul bölgesi paylaşılmışken aslında çok geniş bir harita çiziliyor. Bu burada bir karşılaştırma yapayım Barış. Bu önemli bir karşılaştırmadır. Ben başka bir çalışmada görmedim. Türk Petrol Şirketi'nin 1912 yılında kurulurken, 1914 yılında o Gülbenkian'ın hissesi %5'e düşürülürken çizdikleri bir sınır var. Diyorlar ki biz hangi coğrafyada faaliyet yürüteceğiz? Yani neresi bizim için faaliyet alanı? Bunlar bir harita çiziyorlar. Çok kaba bir harita çiziyorlar. Bu haritanın çizilmesi hatta Gülbenkian'ın etkisi olduğunu yazanlar da vardır. Bu haritaya göre bütün Orta Doğu, bugün bizim gözümüzde canlandıracak olursak Kuveyt'i dışarıda bırakalım. Çünkü 1899'da İngilizler Kuveyt'le antlaşma yapmışlar. Onun için Kuveyt'i dışarıda bırakıyorlar. Kuveyt dışarıda ama bütün Orta Doğu, geri kalan Arabistan Yarımadası bunun içerisinde. Kıbrıs'ı da içeri alıp Ege Adaları'nda birçoğunu içeri alıp Marmara Denizi'ne kadar geliyor. Marmara Denizi'nden Kafkasya'ya kadar şöyle bir yay çizdiğiniz zaman Karadeniz'i de içine alan bir bölge gözümüzün önüne gelsin. Oradan yine Kızıldeniz şeye kadar, Körfez'e kadar, Hazar Denizi'nden Körfez'e kadar bir harita çiziyorlar 1914 yılında. Burası bizim faaliyet alanımız olsun diye belirliyor Türk Petrol Şirketi yetkilileri. 1928'de Red Line Antlaşması'nda da deniliyor ki biz tamam Irak'ta bu faaliyetleri yürüteceğiz. Zaten buradaki imtiyazı biz aldık. Irak hükümeti bunu bize verdi. Ama bizim aslında Türk Petrol Şirketi'nin faaliyet alanı neresi olmalıdır deniliyor. Ve akıllarına bu 1914'teki harita gelince aynı haritayı alıp bu sefer 1928'de Red Line Antlaşması olarak bunu belirliyorlar. Ve bu Red Line Antlaşması her ne kadar Irak bölgesindeki petrolleri işletmeyi amaçlayan Türk Petrol Şirketi'nin paylaşımı gibi görülse de aslında bütün Orta Doğu'nun petrol paylaşım projesine dönüşüyor, planına dönüşüyor. Bu da tabii ki ilerleyen yıllarda özellikle bir İkinci Dünya Savaşı'na kadar geçerliliğini koruyacak olan bir antlaşmaya bürünüyor. Burada bir şey daha ilave edelim. Türk Petrol Şirketi, evet Türk bu bahsettiğimiz harita o tarihlerdeki Türkiye'nin hakim olduğu, yani Osmanlı'nın hakim olduğu bölgenin haritasıdır. Onun için zaten adına Türk Petrol Şirketi demişlerdir. Ama bu bölge 1900 27 yılına, 28 yılına geldiğimizde, yani Red Line Antlaşması'nın imzalandığı tarihe geldiğimizde artık Osmanlı'nın hakimiyet bölgesi değil. Hakimiyet bölgesi burası olmayınca Türk Petrol Şirketi'nin ismindeki o Türk ifadesi de artık anlamsız geliyor ve bunu Irak Petrol Şirketi'ne çeviriyorlar. Bugün de hala faaliyetlerini devam ettirmekte olan Irak Petrol Şirketi 1929 yılına kadar bu şekilde Türk Petrol Şirketi hikayesi bu şekilde. Ama burada şunu da ifade edeyim. Türk Petrol Şirketi demekle beraber bu tıpkı Mısır Milli Bankası gibi veya İran Milli Bankası gibi bir ifadeye sahip. Her ne kadar İran Milli Bankası denilmiş olsa da bunun bütün sermayedarları İngilizler olduğu gibi Mısır Milli Bankası'nın da o dönem için söylüyorum bunu. Tabii bugünkü var olan bankaların durumu için demiyorum. Tıpkı Irak Petrol Şirketi'nin de bugününü kastetmiyorum. Ama o dönemdeki isminin sadece coğrafyayla ilişkili olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani Türk Petrol Şirketi dediğimizde bunun Türklere ait bir şirket olmadığını bilmemiz gerekiyor. Veyahut Türkiye Milli Bankası dediğimizde bu da yine Türklere ait bir banka değildir. Tıpkı Osmanlı Bankası'nın Türkler tarafından kurulmadığı gibi. Yani bunlar coğrafya gözetilerek kurulmuş olan şirketler yahut bankalardır. O dönemde yaygın olarak bu görülüyordu. Onun için İran Milli Bankası ve Mısır Milli Bankası örneğini de gösterdim. Şimdi burada Gülbenkian'a o çizilen haritanın atfedildiğini söylemiştim. Evet. Onu biraz açayım ben. Tabii. Çünkü onunla ilgili anlatılan bazı anekdotlar var. Mesela denilir ki bu tartışmalar devam ederken işte Türk Petrol Şirketi hangi coğrafyada faaliyet gösterecek tartışmaları devam ederken o sırada Gülbenkian tartışmalara dahil olmuş ve demiş, şöyle bir ifade kullanmış. Demiş ki bu konuştuğumuz bölge benim doğduğum ülke. Ben buralarda yaşadım. Ben buranın insanlarını ben tanıyorum. Evet. Ben size göstereyim demiş. Eline bir kalem alıp bir harita çizmiş. Çok kaba bir şekilde. Az önce sınırlarını kaba bir şekilde söylediğim haritayı çizmiş. İşte burasıdır demiş. Türk Petrol Şirketi'nin faaliyet göstereceği alan burasıdır demiş. Bu tabii ne kadar doğru bilemiyorum. Çünkü antlaşmanın gerçekleştiği yerdeki tutanaklar yok elim. Ben görmedim onları ama bu çok anlatılan bir hikayedir ki nitekim Gülbenkian'a son derece uygun bir örnektir. Yani bu doğru olmasa bile Gülbenkian'ın karakterine ve yaşam tarzına uygun bir
ne manada?
Gülbenkian bunu efendim?
Ne manada?
Şöyle ya, Gülbenkian evet, Gülbenkian hakikaten Doğu topraklarını bilen birisi. Yani yaşamış burada. Burayı bilen birisi. Şimdi oradaki o masa etrafında bak var olan isimlere baktığımız zaman yani ya da orada bulunacak olan kişileri düşündüğümüz zaman gerek Darcy olsun, gerçi Darcy 17'de ölecek ama orada var olup olmadığını bilmiyorum ama Henry de Turing var. Bunların hiçbirisi doğuya bir kere bile gelmiş insanlar değil. Doğudan kastettiğim Osmanlı. Hatta hayatlarında belki Osmanlı ile bir kere bile tanışmış kişiler değil ama bunlar o topraklardaki petrol kaynaklarını paylaşmayı ve bunu işletmeyi hedefliyorlar. Bunu hedefleyen kişiler arasında yani o ekip içerisinde Gülbenkian öyle bir rolde ki babası o topraklarda önemli bir tüccar. Akrabaları Kayseri'de önemli ticaret işi yapıyorlar. Yani mali gücü olan insanlar. Bu kişiler. Onlarla ilişkisi olan bir Gülbenkian önümüzdeki örnek olan kişi. Dolayısıyla Gülbenkian'ın böyle bir toprakta doğmuş olması ve aslında İstanbul'da yaşarken bir tarafta Ermeniler, bir tarafta Rum, belki kapı komşusu Rum'du Ermenilerin, belki karşı komşusu Müslüman bir Türk'tü ve onlarla akrabalıkları vardı. Yani Gülbenkian kozmopolit bir ortamda zaten büyümüş. Avrupa'ya gittiği zaman farklı insanlarla karşılaştığında bunu garipseyecek, tuhaflayacak bir insan değil. Dolayısıyla Gülbenkian'ın bu topraklarla ilgili o masa başında karar vermeye yetkisi olabilecek bir kişi olduğunu ben düşünüyorum. Onun için onun karakterine uygun dedim. Yani onun yapabileceği bir şey dedim. Çünkü Gülbenkian az çok Osmanlı'yı tanıdığı kadar, ya Osmanlı'yı bildiği kadar Batı'yı da biliyordu. Ve Osmanlı'yı bilen kişi olarak Batı'da bir Hristiyan olarak bulunuyordu. Yani Batılıların kendisine yakın olarak hissedebileceği ama aynı zamanda Doğu'yu, yani Osmanlı'yı da iyi bilen bir kişiydi. Bu ikisini, iki farklı özelliği bir arada barındıran bir kişiydi. 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başında aslında bunun gibi çok insan vardı o topraklarda. Ama Gülbenkian bunu bir farklılığa dönüştürmeyi başarmıştı. Bunu da petrolün büyüyecek bir sektör olduğuna inanmasıyla ilişkilendirebiliriz. Yani Gülbenkian bir yönüyle bu iki farklı kültürü biliyordu ama aynı zamanda petrolün değerini de biliyordu. Başkalarından ayrıcalıklı yanı olarak. Sonuç itibarıyla yani Gülbenkian Avrupalıların aramakta oldukları bir isme dönüşmüş. Ama bu bir şans eseri de olmamıştı. Çünkü babası onu daha lise yıllarında Marsilya'ya göndermiş. Üniversiteyi King's College'da okumuş. King's College'da mühendislik okumuş. Ve King's College'daki hocasının ona söylediği bir şey vardır. Gel akademide kal, akademik çalışmalar yap deyince Gülbenkian yine anılarında bunu söyler. Ben bu akademik saçmalıklarla uğraşamam der. Akademik saçmalıklar ifadesini kullanır. Yani ona bilimsel çalışma yapmak, yatırım yapmak ve girişimcilikte bulunmanın çok uzağında geliyordu. Yani bir girişimci ruhu vardı. Her ne kadar çok sosyal böyle ilişkileri çok gelişmiş biri olmasa da her gün gazetelere röportaj veren, hatta hiç röportajını bulamadım ben. Öyle birisi olmasa da yine de bu tür ilişkilerde, yani girişimcilikle ilgili ilişkilerde son derece iyiydi. Bu Gülbenkian'a büyük bir avantaj kazandırmıştı. Fakat 1928'e geldiğimizde, yani Red Line Antlaşması'na geldiğimizde, Red Line Antlaşması'ndan sonra Gülbenkian'ın kendisini petrol alanından yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığını söyleyebilirim. Yani Gülbenkian'ı artık 1928'den sonra oğlu Nubar'a devrediyor. Oğlu Nubar Shell'de önce bir mektup kayıtçısı olarak başlamış çocuk yaşta. Giderek kendini geliştirmiş. Ve 1928'lerden sonra da artık Shell'le çalışmalar yapmış bir kişi. Şimdi Gülbenkian her ne kadar Avrupalılar için böyle gerekli bir isimse, bu buraya yine bir şey daha ilave edeyim. O ilginç gelecektir size. Oraya her ne kadar Avrupalılar için ilginç bir karakterse, Osmanlı için de öyle. Nitekim 1910 yılında Osmanlı Gülbenkian'ı Londra'daki elçilikte fahri mali danışman olarak görevlendiriyor. Yani Avrupa'yı iyi biliyorsun sen, uzun senelerdir buralarda yaşıyorsun, bize mali danışmanlık burada yap. Ne tür yatırımlar yapabiliriz, bize bu danışmanlıkları yap diyorlar. Fakat Gülbenkian bu görevinden 2 yıl sonra istifa ediyor. İstifasının sebebi de oradan yazılan bir yazı. Yani Londra'daki elçilikten şöyle bir yazı yazılmış Osmanlı'ya. O yazıyı ben buldum arşivde. Denilmiş ki Gülbenkian böyle bir atamayla, mali müşavirlik atamasıyla bu elçilikte bulunuyor ama bize faydadan çok kendine fayda sağlıyor bu şeyle, diyelim ki ünvanla. Yani mali müşavirlik ünvanıyla kendine daha çok fayda sağlıyor. Bunu kullanarak İngiltere'deki ticaretle uğraşan kişilerle görüşüyor. Onlarla bir takım ilişkiler kuruyor. Yani kendisine bundan ne mağlanıyor diye bir yazı gönderilince istifa ediyor. Fakat arkasından Cavit Bey, meşhur maliyeci nazır, iddiatçıların maliye nazırı Cavit Bey, Gülbenkian'ın aslında çok liyakat sahibi birisi olduğunu, dolayısıyla vazifesine devam etmesi gerektiğini söylüyor. Sonrasında bir yıl daha bu mali müşavirliği Gülbenkian devam ettiriyor. Yani sonuç itibarıyla savaş bitene kadar, yani bizim oradaki elçilik askıya alınana kadar bu vazifesini devam ettiriyor Gülbenkian. Bu da yine Osmanlı'nın da böyle bir kişiye ne kadar önem verdi, yani önem vermek zorunda kaldığını, önemsediğini gösteriyor bu ilginç noktada. Şimdi 1930'lardan sonra Gülbenkian'ın en çok uğraştığı şey koleksiyonerlik oluyor. Yani Gülbenkian bugün dünyada en saygın koleksiyonerlerden birisine sahiptir. Bugün Gülbenkian Müzesi dünyanın sayılı müzelerinden birisidir. Bu tabii çocuk yaşta başlayan bir merakıydı Gülbenkian'ın. Kapalı Çarşı'dan aldığı bir Bizans sikkesinden bahsediliyor. Kaynaklarda gördüğümüz kadarıyla, ama sonuç itibariyle bugün Gülbenkian'ın koleksiyonunda son derece kıymetli el yazmaları, yine heykeller ve birçok meşhur ressamın tabloları yer alıyor. Büyük bir koleksiyonu var. O koleksiyonun rehberleri bile son derece kıymetlidir. O dönemde basılan mesela Gülbenkian'ın elindeki eski Bizans paraları ile ilgili basılan bir kitabı vardır. O da çok kıymetlidir. Dünyanın en önemli koleksiyonerlerinden birisine dönüşüyor. Aslında Paris'te bir müze kurmak istiyordu Gülbenkian, ama savaş başlayınca, İkinci Dünya Savaşı, savaşta tarafsız olduğunu ilan eden Lizbon'a geçiyor. Aslında Lizbon'daki elçinin davetiyle bunu yapıyor Gülbenkian. Lizbon'da Aviz Otel'in en üst katına yerleşiyor ve ona büyük bir müze için arazi tahsis ediliyor. Bütün eserleri Paris'ten oraya taşınıyor. Bu arada belki çok Türkiye'de tartışılan bir konu var. Onu da burada ifade edeyim. Türkiye'de Gülbenkian'ın bir müze kurmak istediği ve bunun bürokratik engellere takıldığı için kurulamadığı söyleniyor. Yani böyle bir iddia var. Bu iddianın nereden çıktığını ben 1950'li yıllarda Gülbenkian'ın akrabalarının Menderes'i ziyarete geldiklerine dair gazetelerde haberlere rastladım. Sanıyorum orada oradan itibaren bu tartışma ortaya çıktı. Ama bugün aynı iddia Ermenistan'da da var. Yani Ermeniler de aslında Gülbenkian'ın müzesini Ermenistan'da kurmak istediğini, fakat bürokratik engellere takıldığı için bunu başaramadığını söylüyorlar. Bu her ikisi de ikisinin de ben şahsen doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani Gülbenkian'ın Türkiye'de bir müze kuracağını, buna dair bir bilgiye rastlamadım, somut bilgiye. Ailesinin yaşayan üyelerinde yaptığım yazışmada da Gülbenkian'ın böyle bir girişiminin olmadığını söylediler. Dolayısıyla bunun ne kadar gerçek olduğu tartışmalıdır. Ben şahsen somut bir veri bulamadım. Yani bu iddialar var, ama gerçekten Gülbenkian bir müracaatta bulunmuş mu? O dönemki kayıtları görmedim. Böyle bir müracaata rastlamadım. Yani eğer böyle bir niyeti varsa da somut bir adım atmamıştır diyebilirim. Dolayısıyla Gülbenkian Müzesi'ni bugün Lizbon'da kurmuş, o dönemde kurmuş, hala devam eden bir faaliyetleri var. Petrol işinden geçtiğimiz Temmuz ya da Ağustos aylarıydı yanlış hatırlamıyorsam, önceki yıl da olabilir, tamamen çekildi bu vakıf petrol işlerinden. O zamana kadar çeşitli şirketlerde ortaklıkları vardı. Ama son ortaklıklarını da sattılar ve petrol işinden çekildiklerini açıkladılar. Tabii ki bunun resmi prosedürü ne şekilde oluyor onu da bilmiyorum. Ama 1955 yılında öldüğünde Gülbenkian arkasında büyük bir müze bırakmış ve Irak Petrol Şirketi başta olmak üzere Shell'in faaliyet alanlarını genişletmiş, BP'de çeşitli çalışmalar yapmış. Fakat en önemlisi arkasında birçok cevapsız soru bırakmış bir kişiydi. Çok fazla günlük tutardı Gülbenkian. Bugün Lizbon'daki müzede bu günlükler var. Ama yayınlanmayı bekliyor. Henüz yayınlanmadı. Hemen her gün ne yaptığını yazan birisiydi. Çok kalem tutan birisiydi. Çok çalışan birisiydi. Ölene kadar, hatta çalışırken öldüğü söylenir. Çok çalışmayı seven birisiydi. Hatta çok meşhur bir sözü vardır. tembel insanlara hayret ediyorum. Elimde bir imkan olsa hepsini kuşuna dizerdim şeklinde. Hakikaten çalışma aşığı bir insandı. Fakat ilginç bir anekdotu aktarayım. 1950'lerin başında Abiz Otel'in, yani Lisbon'daki otelin en üst katında oturuyorlar. Kızı yanında Rita. Kızın ismi Rita. Uzakta, okyanusta uzakta bir karaltı görünce kızına diyor ki, şu gördüğün şey nedir diyor kızım diyor. Onu ben tanımlayamadım diyor. Kızı diyor ki, ya baba sen hani yıllardır ömrünü, hayatını uğruna harcadığın petrol var ya, evet işte o bu tankerlerle taşınıyor işte diyor. Bu bir tanker diyor. Artık gözümü seçemedi. Yoksa gerçekten tankerin ne olduğunu mu bilmiyordu? Ondan emin değilim ama şunu söyleyebilirim. Gülbenkian bu kadar petrolle uğraşmasına rağmen eli hiç petrole değmemiş birisidir. Hatta o kokuyu hiç almamış birisidir. Yani hiç petrol kuyularının başında bulunmuş birisi değildir. Son derece lüks restoranların veyahut lüks otellerin lobi salonlarında yapılan toplantılarda petrolü konuşmuştur. Petrolün ne olduğunu çok iyi bilir ama gençliğinde Bakü'de işte o gezintisi esnasında petrol kuyularını görmüş. Kendisinin pazarlık yaptığı petrol kuyularını hiçbir zaman ziyaret etmiş birisi değildir. Bir Mısır seyahati var. Mısır seyahatinde çok kısa Mezopotamya'da uğruyor. Yani daha doğrusu Suriye'ye uğruyor. Onun dışında Orta Doğu'ya da adım atmış birisi değildir. Tabii İstanbul'daki hayatını dışarıda tutarak bunu söylüyorum. İstanbul'da yaşadıkları evle ilgili fotoğraflar buldum ama evin hangisi olduğunu tespit edemedim. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum evin. Belki değişmiştir, satılmıştır bilmiyorum. Ama İstanbul'da Surp Bürgüç Hastanesi'nde Gülbenkian Vakfı'nın çok büyük yardımları olmuştur o hastaneye. Bugün o hastane hala bugün Zeytinburnu'nda faaliyetlerini devam ettiriyor. O hastanede zannediyorum, yanlış bilgi vermek istemem ama Gülbenkian'ın adının verildiği bir bölüm de vardır. Dolayısıyla Gülbenkian hem doğuda hem batıda ismen bilinen ve her zaman gündemde olan bir karaktere dönüşmüştür. Özetleyecek olursak bu bütün anlattıklarımızı, petrol piyasasının parlamaya başladığı 19. yüzyılın sonu itibarıyla Gülbenkian'ın da parladığı bir dönem olmuş. Bu Avrupa'daki başka şirketler ve insanlar Gülbenkian gibi hikayelere sahiptir. Amerika'da çok vardır benzer kişiler. Ama bizim topraklarımızda, yani ülkemizin değerlerinden birisi olarak görmek gerekiyor Gülbenkian'ı. Her ne kadar bizim için kayıp olan, yani Türkiye için kayıp olan Musul'dan bir şey edinmişse de, kazanç edinmişse de, bizim Gülbenkian'ı ben şahsen araştırma yapmış birisi olarak şahsen büsbütün böyle kötü bir imaja sahip olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Gülbenkian başarıya aşık bir insandı. Yani kazanan tarafta yer almak isteyen bir insandı. Biz onu böyle bu karakteriyle görmemiz gerekiyor. Belki buna benzer Türkiye'nin başka isimleri de vardır. Hani bugünkü konu olmadığı için gündeme getirmeyeyim ama sonuç itibariyle Gülbenkian'ı tamamen bir ne diyelim, hani kötü rol oynayan kişi olarak görmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Gülbenkian'ın ben her ne kadar işte belki Ermeni olaylarında kendi vatandaşlarına zarar görmemesi için onlara yardım edip etmediği, yine o da tartışma konusudur ama mektuplaşmaları bulunabilmiş sadece. Alenen Türkiye'nin zararına olacak bir tavrına, bir yani yaptığı bir işe rastlamadım. Hatta dahası oğlu Nubar Gülbenkian 1960'lı yıllarda Türk vatandaşlığına geçmiştir. Türk vatandaşlığı almıştır. Onun Türkiye ile ilgili o dönemlerde yaptığı açıklamalar vardır. Ben Türk'üm zaten, niye bana vatandaşlık veriyorsunuz ki, ben sizin vatandaşınızın zaten şeklindeki ifadeleri vardır ki gazetelerde bunlar o zamanlar boy boy yayınlanmıştır. Yani dolayısıyla Gülbenkian her ne kadar Türkiye'nin acı hatıralarını barındıran işte Musul kaybı gibi bir konudan kazanç elde etmiş bir kişi olsa bile, yani ben bu rolünü küçümsemiyorum buradaki yaptığını, ama orayı kaybetmemize Gülbenkian sebep olmadı. Yani faturayı Gülbenkian'a çıkarmanın hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bunu bizim yani Gülbenkian'a bizim artık soğukkanlı bir şekilde konuşmamız gerektiği kanaatindeyim. Nitekim burada son bir şeyi de hatırlatarak bitireyim. Ben çalışmamı yaparken aslında Gülbenkian'ın hayatına değil de Türk Petrol Şirketi'nin gelişimini yazmak istemiştim. Türk Petrol Şirketi'ni anlatmak istemiştim. Ama Gülbenkian'ın hayatı beni o kadar etkilemişti ki aslında çalışmamın planlamadığım şekilde Gülbenkian'a bir bölüm ayırmıştım çalışmamda. Dolayısıyla Gülbenkian'ı sonradan bir çalışmamın parçası haline getirmiştim. Onun için biraz yüzeysel kalmıştı benim çalışmamda Gülbenkian. Ama son geçen ay, iki ay kadar oldu yayınlanan Jonathan Conley'nin Gülbenkian kitabı son derece detaylı bir kitaptır. O sadece Gülbenkian üzerine yazılmış bir kitaptır. Ve Gülbenkian'ın özel arşivi kullanılarak yazılmış bir kitaptır. İlgi duyan dinleyicilerimize öneririm o kitabı okumalarını. Orada Gülbenkian'ın bütün benim anlattığım, burada anlattığım şeylerin çok daha fazlasını bütün detaylarıyla bulabileceklerini sanıyorum. Yine de o çalışmada benim şahsen eleştirdiğim bazı noktalar olmakla beraber şu ana kadar Gülbenkian hakkında yazılmış olan, yani müstakil olarak yazılmış olan en iyi kitaptır diyebilirim. Evet. Burada ben noktayı koyayım. Soruların varsa onlar üzerinden devam edebiliriz.
Aslında çok soru var fakat en azından bir süreyi tamamladığımız için onları bir sonraki sefere bırakalım. Orada da eklemek istediklerimiz olacaktır. Sana çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Çok güzel bir çalışma yapmışsın. İnşallah daha çok başka çalışmalarda da bir araya geleceğiz. Ali Okumuş'un bu kitabı kendi dediği gibi daha önce piyasaya çıkmıştı. Tezini de bekliyoruz. İnşallah onunla ilgili de konuşmak isteriz.
İnşallah beklerim ben de. Çok teşekkür ederim davetiniz ve teklifiniz için. Başka görüşmelerde yapmayı ben de çok arzu ediyorum. Çok sağ olun.
Oldu. Teşekkürler. İyi akşamlar.
Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.